havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.
Gün ortasında gününüz aydın olsun. 23 Kasım 2022 günlerden çarşamba. Bu sabah 4.08'de hep birlikte sallandık. Daha doğrusu Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun bir bölümü. Çöken, kapanan, tutunan oldu mu bilmiyorum. Ama bildiğimiz tek bir şey var. Korktuk. Ve 23 yıl önce yaşadığımız travma bir anda depreşti. Tabloya bakıyoruz. 23 yılda çök, kapan, tutunun dışında acaba gerçeğimiz olan deprem ile ilgili ne kadar bilgilendik, ne kadar dersimizi çalıştık, ne kadar korkmadan bu gerçekle yüzleşmeyi öğrendik bilmiyorum. Biliyorsunuz depremde toplanma alanlarımız AVM'ye dönüştü. 1999'da gelen, deprem için gelen özel iletişim vergisi canavar oldu adeta. Ceplerimizi yakıyor. Ben 99 ve ondan sonraki süreçte Türkiye'nin her tarafında olan depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşların ailesinden özür diliyorum. Çünkü biz yine ders çalışmadık. Korkuyla, kaygıyla, depremle mücadele edilmez. O yüzden şapkayı önümüze koyacağız, kendimizle yüzleşeceğiz ve sürdürülebilir bir hayat için dersimizi nasıl çalışmamız gerektiği konusunda bilinçleneceğiz. Tek çıkış yolu bu. Sözü uzatmıyorum. Bu defa gündeme bakıyoruz. Gündemde deprem var ama sabahtan öğleye depremle birlikte acaba hangi konuları konuştuk? Bu defa bizden biri Ata Arslan yine karşımızda. Ata, gündemi bize değerlendirir misin?
Tabii Meliha Okur, merhaba. Yayınlar öncelikle, daha sonra da tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Çünkü sizin de söylemiş olduğunuz gibi sabaha karşı 04.08'de yine deprem o korkutucu yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu gerçekle karşı karşıyayız. 5.9 şiddetinde bir deprem ve bu deprem sonrası da 138 artçı sarsıntı birden yaşanmış durumda. Düzce Gölyaka merkezi olarak, sadece Düzce değil birçok il başta büyük şehirler olmak üzere etkilendi. Bu depremi hissetti diyebiliriz. 37 ekip deprem bölgesinde şu anda çalışmalara başlamış durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Devlet kurumları seferber olmuş bir şekilde topyekün mücadelesini sürdürüyor. Hatta diğer muhalefet partilerinden de çeşitli yetkililer, temsilciler bölgeye doğru gitmiş durumda. 68 kişi, biri ağır olmak üzere yaralandı. Bu bilgiyi de geçelim. Depremle ilgili notlarımız böyle. Diğer iç siyasete dönük sizlere aktarabileceğimiz notlar da şu şekilde. Bugün mecliste hem AK Parti hem de İYİ Parti'nin grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye kara harekatı gündemdeyken önemli açıklamalar yaptı. Ve Terrifat, Mümiç ve Ayn el-Arab gibi çıbanbaşı yerlerden başlayacağız diyerek kara harekatının bir nevi başlatılacağını verdi. Bunun bir sinyalini yakmış oldu Erdoğan. Ayrıca kendisi şu sıralarda Katar'da devam eden Dünya Kupası turnuvası münasebetiyle bir ziyarette bulunmuştu pazar günü. Ve orada çeşitli devlet başkanlarıyla görüştü. Bunlardan biri de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ydi. Çok konuşuldu bu fotoğraflar, bu görüntüler. Gazetecilerin buna dönük bir sorusu oldu, bir yorumu istendi. Ve ayrıca da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la da görüşme olabilir mi şeklinde soruya tabii olabilir, siyasette küslük olmaz diyerek dikkat çekici bir değerlendirmede bulundu. Daha sonra İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de yine meclis kürsüsünden bir seslenişi oldu, gündemi ele alışı oldu. Erdoğan'ın hatırlayacaksınız, temenni ederiz ki bir dönüşüm yapmak suretiyle konumunu yeniden gözden geçirir umarım diye bir seslenişi vardı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve bu çağrıya bir yanıt verdi. Kapıları kapattı desek, bir yorumu yapsak yeridir. Erdoğan'ın çağrısına olumsuz yanıt verdi. Çünkü altılı masadan kalkıp belki de kendi Cumhur İttifakı'na katılmaya dönük bir daveti söz konusuydu ama bu çağrılara olumlu yanıt vermedi Meral Akşener. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bazı açıklamaları var. Son olarak buna da değinelim. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün 555. yılı etkinliği kapsamında bir açıklama yaptı. Değerlendirmelerde bulundu. Enflasyona dönük mesajları vardı ve Türkiye'de fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar attıklarını belirtti Nebati. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir açıklamasında bulundu. Ayrıca şu bilgiyi de verdi. Darphane kazandıran çeyrek hesap sisteminin başladığı 1 Mart'tan 23 Kasım'a, yani bugüne kadar toplamda 13 ton 513 kilogram altın toplandığını, bunun da bir rekor olduğunu söyledi diyelim ve sözü size bırakalım.
Sağ olasın diyoruz. Gündem yoğun. Öncelikle ekonomi gündemine bakarsak, yarın para politikası kurulu toplanacak. Arkasından darphanenin altın hisseleri borsada, hep bizim için tanıtım konusu. Biz bu gelişmeleri önemserken vatandaşın gündemine odaklanacağız. Gündem ne? Elinde parası olan ne almak istiyor? Otomobil almak istiyor. Ama otomobille ilgili matrahlar ne olacak tartışması çoktan başladı. Biz de işi gelin en iyi konuyu anlatan kişiye soralım. Telefon hattımızda Emre Özpeynirci var. Bana göre Türkiye'nin en iyi otomotiv yazarı diyorum sevgili Emre. Sevgili bana arkadaşım, şu an TOG'dasın sen galiba. Toplantıdan mı çıkardık evet, seni? Evet.
Şimdi test sürüşleri yaptık. Toplantı soru cevaba gireceğiz ama Bela abla aramış. Hemen cevap vereyim dedim.
O sağ ol. Sorum alabilirim. Çok basit. Diyelim ki birinci ele alamıyor kimse. İkinci elden araba alacak. En düşük araba fiyatı 400 bin lira mı? Öyle mi diyeyim Emre?
İkinci elde bugün 20 yaş üzerindeki araçların fiyatı bile 150-200 bin bandına geldi. Yani sıfır otomobillerde 400-500 bin liraya belki birkaç model bulabiliyoruz. Ama ikinci elde, ki ikinci elin bugün satılan her 100 otomobilin 60 tanesi 10 yaş üzeri, 36 tanesi 20 yaş üzeri. 20 yaş üzerinde de 150-200 bin lira bandına geldi. Gerçekten fiyatlar tarihi seviyelerde şu anda.
Peki elinde 300 bin lirası ya da 400 bin lirası olan otomobil alacak. Matrahla ilgili tartışmalar sürüyor. Bize bu fiyata göre şimdi mi araba almalı? 1 Aralık diye tarihi gösterdiği Hazine ve Maliye'den sorumlu bakan o zaman mı almalı? Bize bunun hesaplamasıyla aktarır mısın? Ne zaman almalı?
Valla şimdi sonuçta matrah güncellemesi tabii sıfır otomobillere direkt etkileyecek bir şey. Orada da maksimum %11-17 arasında bir indirim bekleniyor eğer kapsamlı bir güncelleme yapılırsa. Bu doğrultuda sıfır otomobillerde böyle bir indirim olursa ikinci el fiyatları da ineceği için benim bir hafta bekleyip bir hafta sonra, yani bu matrah güncellemesi belli olduğu zaman ikinci otomobil alımları yönünde. Çünkü şu anda fiyatlar sıfıra bağlı olarak aynı şekilde %10-15 inme ihtimali var. Çünkü sıfır araç baktığımız zaman hala tedarik problemi devam ediyor. Yani matrah inse bile insanlar indirimli fiyatta otomobil bulamayabilirler. İkinci ele yöneleceklerdir. İkinci elde de eğer biraz bekleyebiliyorlarsa bir hafta sonra matrah güncellemesiyle beraber almalarını tavsiye ederim açıkçası. Ama satıyorlarsa şu anda satmalılar, çünkü fiyatlar ineceği için şu anda daha yüksek fiyatta ikinci eli satabilirler.
Çok doğru, çok iyi bir değerlendirme. Arabacınızı satmak istiyorsanız bir aralığı beklemeden satın. Ama aynen, alım aynen yapmak istiyor iseniz birinci el doğrudan matrahtan etkileneceği için lütfen aynen bir hafta daha bekleyin diyorsun. Ancak aynen TOG'a baktığımda elektrikli araç değil mi?
Aynen öyle. TOG elektrikli araç. Zaten otomotiv dünyası, otomotiv endüstrisi bir değişimin eşiğinde. Dünyada iklim değişikliği, çevresel faktörlerle sıfır emisyonlu araçlara bir geçiş var. TOG da bu bağlamda o değişimin aslında bir örneği olarak önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak.
Peki son soru. TOG elektrikli araç için elektriği fosil yakıttan mı karşılayacak, yenilenebilir enerjiden mi, bir bilgi var mı?
Yani sonuçta tabii ki TOG aracı sattıktan sonra bu elektriği siz nereden dolduracağınıza bağlı. Bu TOG'la çok alakalı değil. Sonuçta siz eğer güneş paneli varsa evinizde oradan da elektrik alabilirsiniz. Yenilenebilir enerjinin tabii önümüzdeki dönemde çok ciddi şekilde artması bekleniyor. Ama artık yeni nesil elektrikli araçlarda araçların geri dönüşümü, yani batarya geri dönüşümü, fren, ayağınızı frenden çektiğiniz zaman, ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman da bataryayı doldurmaya başlıyor. Yani teknoloji çok hızlı gelişiyor. Belki bundan 5 sene sonra hiç elektriğe şarja takmadan sadece aracın kendi içindeki dinamiklerle bataryayı şarj edebileceksiniz. Bu konuda özellikle dünyada, Çin'de, Avrupa'da çok ciddi gelişmeler var. Ama şu an için baktığımız zaman tabii elektriğin büyük bir kısmı petrol ve gazla elde ediliyor. Ama önümüzdeki dönemde Türkiye'deki özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasıyla ki biz rüzgar olarak da güneş olarak da çok zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bence önümüzdeki dönemde bu tartışmalar biraz daha azalacaktır.
Şarj istasyonu, iki büyük holding şarj istasyonlarıyla pazara giriyor. Onun dışında TOG'un bu konuda bir çalışması olabilir mi?
Var. TOG da sonuçta kendi şarj istasyonu ağını oluşturdu. Burada Vestel'le beraber ki TOG'un ortaklarından yeni şarj istasyonu ağı oluşturdular. Bu şarj istasyonu ağı önümüzdeki dönemde diğerleriyle beraber devreye girecek. O konuda elektrikli otomobil satışlarının artmasına bağlı olarak istasyon sayısında ciddi bir artış olacaktır diye düşünüyorum.
Ben teşekkür ediyorum. O yüzden sormuştum. TOG'un enerji fosil yakıt mı diye. Sağ olasın diyorum. Kolay gelsin. Biz tabii sağ ol, sağ ol Emre. Burada bütün amaç nedir? Sürdürülebilir bir hayat. Aslında konuştuğumuz konunun adı bu. Elektrikli otomobiller, şarj istasyonları, şarjı sağlayacağımız enerjinin ana kaynağı fosil yakıt dediğimiz doğal gaz ve petrol mü, yoksa yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgar, jeotermal, LNG diyemiyoruz, onu fosil yakıta koyacağız, o mu bilemiyoruz, ama ana konumuz sürdürülebilirlik ve ihracatta sürdürülebilir gelecek konulu bir toplantıdaydık bu sabah. Toplantı önemli bana göre. Bu toplantının düzenleyicisi Garanti BVVA, ama bu toplantıda Türkiye'nin en iyi İklim bilimcileri, başta ihracatçı sanayici olmak üzere tüm sanayinin ve Türkiye'nin dönüşümünü konuşuyor. Bu çerçevede konuğumuz olacak. Konuğumuz Profesör Doktor Güray Değerli. Kendisi Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü. Güray Bey merhaba.
Merhabalar efendim, teşekkür ederim.
İyi misiniz?
Teşekkür ederim. Sabahki oturumda tabii sizlerle hem görüşmek imkanımız oldu, hem de bizleri dinlediniz. Buradan da duyuruyorsunuz. Tabii sizin gazeteci ve kurum olarak bu konudaki Türkiye'nin yeşil dönüşümüne ve bu konudaki farkındalık bilinçlendirme noktasında katkılarınız için de ayrıca bir teşekkür ediyoruz tabii.
Hiç teşekkür etmeyen, evet. Yeşil mütabakat, evet. Yeşil gelecek, sürdürülebilir bir hayat ve bireysel sorumluluklar bizim dersimiz. Dersimizi çalışıyor muyuz biz?
Bu konuda çok alacak çok yolumuz var. Bir kere onu vurgulamak lazım. Ancak tabii bizim toplumsal dönüşüm noktasında bilhassa yeniliklere ve bu tür yaklaşımlara uyum sağlama, adaptasyon ve bunları uygulamaya geçirme noktasında çok hızlı hareket edebilen bir dinamik bir toplumuz. Bir kere bunu ben önemsiyorum çünkü yeşil dönüşümde evet farkındalığımız hala çok eksik, noksan taraflarımız var. Ama Türkiye'nin lokomotif sektörleri veya sivil toplum kuruluşları veya meslek kuruluşları, bilim çevreleri, Türkiye'deki sizler gibi basında bu bilinci yükseltmeye çalışan kıymetli gazeteciler, bunlar tabii kitle gitgide artıyor ve farkındalık da artıyor. Ama şirketlerimize baktığımız zaman şirketlerimizde bu tam arzu edilir seviyede değil, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerimizde veya bazı yarı kamu şirketlerimizde. Bunlar bakanlığımızın bu arada Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın çok büyük gayretleri var. Ticaret Bakanlığımızın, yine Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, çünkü bu işin mali boyutları da var. Sanayi Bakanlığı, sanayilerimiz, sanayicilerimiz açısından. Evet, burada çok ciddi gayretler var. Arzu ettiğimiz düzeyde miyiz? Değiliz ama çok hızlı. Bu değişim ve dönüşümü sağlama konusunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün sabahki Garanti BBVA'nın özellikle organize ettiği bu toplantıda da bizler teknokentlerde, Ankara Üniversitesi teknokent olarak ve Ankara Üniversitesi olarak bizler bu değişimde neler uyguladık? Araştırma geliştirme faaliyetleri bu konuda nelerdir? Şirketlerimizin, ARGE şirketlerimizin girişimci şirketlerimiz, kuluçka şirketlerimiz, ön kuluçka şirketlerimizin bu konudaki yaptığı çalışmalar, TÜBİTAK gibi kurumlarımızın, Kalkınma Ajansı gibi kurumlarımızın, Avrupa Birliği, keza dış kaynaklar, bakanlıklarımızın verdiği desteklerden kurumlarımız nasıl yararlanır? Veya bununla birlikte yine bizim teknokent yönetimleri olarak bu şirketimizi nasıl dönüştürebiliriz veya bu fonlardan, desteklerden dönüşme noktasında nasıl yararlanabilir? Biz tabii bunları yapıyoruz. Bu arada Ankara Üniversitesi Teknokent olarak ve teknokentler içerisinde Türkiye'deki ilk yeşil dönüşüme adımını atmış, ilk karbon ayak izi hesaplamasını yapmış. Bu bağlamda dekarbonizasyon, karbonsuzlaştırma sürecini başlatmış bir teknokentiz. Bu açıdan da öncüyüz. Bu öncü rolümüzü üniversitemizin keza bu politikalar yönünde uyguladığı güneş enerji sistemleri ya da yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi noktasında attığı master proje kapsamında adımlar var. Ankara Üniversitesi bu açıdan, Ankara Üniversitesi ve Teknokent, biz bu konuya öncülük ediyoruz. Öncülük etmekte de kalmıyoruz. Kamu yararına hizmetlerimizi, şirketlerin bilinçlendirilmesini sağlama noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
Teknokent olarak Yeşil Teknokent öncülüğü, liderliği sizde. Ancak bugün iki konunun altını çizmek durumundayız. Biri, buyurun, Avrupa Yeşil Mutabakatı. Çünkü 2024 itibariyle Türkiye'deki ihracatçı sanayici dersini çalışmazsa ihracat yapması zorlaşır. İkincisi, 1 Ocak 2023 sınırda karbon uygulaması başlıyor. Ne anlama geliyor bu? Kısaca anlatır mısınız?
Efendim, bu şu. Tabii 1990'lardan başlayan bir iklim süreci de yaşıyoruz. Biz iklim değişikliği ve buna bağlı farkındalık ve kurumsallaşma süreci yaşıyoruz. Daha sonra 2000'li yılları geldiğimizde böyle, Birleşmiş Milletler düzeyinde böyle, sanayi düzeyinde böyle. Bir günün sonunda en son Sayın Cumhurbaşkanı'nın da altına imzamızı koydum Türkiye olarak. Paris İklim Zirvesi'nde mutabakata imzamızı koyduk. Bununla beraber dönüşüm sürecine adımımızı da atmış olduk. 2023'te sınırda karbon düzenlemesi mevzuatı ve buna uygun, mutabakata uygun neler olacak? Şimdi her firma, bir kere ister çorap üreticisi olun, ister ağır sanayi, çimento, demir çelik üretin, hiç fark etmez. Bundan sonra ürettiğiniz her şeyde Bunu içerisi için de geçerli, yani yurt içi için de geçerli ama bilhassa ihracatçı firmalar için. Ne kadar karbon üretiyorsunuz? Örnek veriyorum, yılda 1000 ton. 1000 ton çarpı bugünkü karbonun ton başına uluslararası bir borsa değeri var. Nedir bugünkü borsa ve vergilendirme, tabii buna bağlı oluşan bir vergilendirme var. ...120'lere çıkmasından... ...dolayısıyla ne kadar karbon salıyorsunuz... ...örnek veriyorum... ...bir imkan yapıyorsunuz... ...ve karbon ayak izinizi... ...satmak zorundasınız... ...altını çiziyorum... ...ve bunun sonucunda da 1000 ton çıktı... ...birinci belge... ...yurt dışına ihracat yaparken bu belgeyi... ...bir kere başta devletimizin... ...ilgili kurumları, gümrük sanayi... ...gümrük ticaret olmak üzere... Maliye olmak üzere bir kere bunların hepsi sizlerden bu belgeleri isteyecekler. İki, 1000 tona göre 1000 çarpı 90 sizden ihraç ettiğiniz ürünün tonajı ve o hesaplama yapılacak. Size bir ek vergi çıkacak. Bu ne demek? Bu sizin rekabet şansınızın artık ortadan kalkması demek. Türkiye bugün uluslararası çapta ileri batıya olan enerji sıkıntısından sonra ve kur politikalarıyla birlikte Türkiye çok ciddi bir sanayi ülkesi ve bu noktada dönüşümle ilgili çok ciddi adımlar attı. Bugün sanayimiz Hakkari sanayi, organize sanayi dahil olmak üzere bunu bilhassa söylüyorum. Bugün sanayimiz 3 var diye çalışıyor. Elbette ki bir takım sıkıntılarımız var ama baktığınız zaman Türkiye bu açıdan Uzak Asya'nın, Çin, Hindistan veya diğer büyük pazarların, pazar diyorum, üreticilerin enerji krizinden sonraki batıdaki de durumu da göz önünde aldığımızda Türkiye bir sanayi üssü haline geliyor. Bu pozisyonumuzu kaybetmemek için ve bunu güçlendirmek için mutlak surette firmalarımızın, ihracat yapan bilhassa firmalarımızın karbon ayak izi hesaplamaları, dekarbonizasyon, karbonsuzlaştırma süreçlerini başlatmaları ve bu bağlamda da ek vergilere tabi olmadan uluslararası rekabet şansını elden kaçırmamaları gerekiyor. Bizler bu noktada firmalarımıza bu yönde ciddi danışmanlıklar veriyoruz. Yapılanmalarımız var. Bu fonlar nasıl kullanılır? Dekarbonizasyonda dönüşüm nasıl sağlanır? Bunun finansal boyutundan bunun hesaplamasına, bunun makina, ekipman tedarikinden sürecin yönetilmesine kadar çok boyutlu bir konu. Bu noktada da bizler öncü...
Profesör Doktor Güray Değerli, size çok teşekkür ediyoruz. 1 Ocak 2023 üretici ihracatçı isiniz. Karbon ayak izinizi hesaplatacaksınız. Karbonizasyon sürecinin dışında sertifikanızı alacaksınız. Bir de ek bununla ilgili vergi ödemek istemiyor iseniz dersinizi çalışarak ihracat yapmaya başlayacaksınız. İşte Türkiye'nin yeni yolu ve yolculuğu. Yeşil mutabakat dediğimiz konu bu. Bu işin sanayi ayağı, sanayi stratejisinin değişeceği bir yolculuk. Bunun ilk sinyalini sizinle paylaştık. Ancak bizim vatandaşın hayatı bu çok daha önemli. Bu defa 15 yıldır Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ni düzenleyen Pınar Öncel'e döneceğiz. Çünkü sürdürülebilirlik sadece bitkiyi, ağacı, canlıyı, hayvanı, insanı değil, bir bütün olarak gelir eşitsizliğini, mülteciyi, sığınmacıyı, kaybedeni, açıkçası emeği ilgilendiren bir yaşam yolculuğu, bir bütün olarak bakmamız lazım. Pınar Öncel.
Merhabalar Melih Hanım.
İyi misiniz?
Çok teşekkürler, iyiyiz, çok sağ olun.
15 yıldır devam eden Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ana temanıza baktığımda dün akşam Hindistanlı sivil toplumcu beni çok etkiledi. Bu seneyle ilgili bize neler söyleyeceksiniz?
Çok teşekkürler. Evet, bu sene Wanda Nashiva'dan bahsettiniz. Beni de çok etkiliyor. Çok güçlü bir karakter gerçekten kendisi. Bu sene seçkide biz biliyorsunuz her sene kendi gözlüğümüzden, kendi sürdürülebilirlik anlayışımızdan bakarak biz film seçkisi oluşturuyoruz. 26 adet belgesel var ve bu sene geleceği yaratan gençler başlığı oluştu kendiliğinden. Çünkü gerçekten şu anda dünyada gençlerde büyük bir aktivizm görüyoruz. Bu sadece iklim karşıtlığı aktivizmi değil, kolları sıvayıp çözüm üretmeye çalışan 18-25 yaş arasında inanılmaz sosyal girişimci gençlerden bahsediyorum. Bunun dışında Vandana Shiva gibi deneyimli, uzun yıllardır değişim yaratmaya çalışan, değişim yaratan bizzat insanların hikayelerini görüyoruz. Çok farklı konularda. Vandana Shiva tohum ve gıda konusunda çalışıyor. Bir özel yükümlülüğü diye bir film var. Orada mesela bir avukat grup petrol şirketlerine karşı dava açıyor ve bunu kazanıyor gibi çok farklı temalar var. İyi, adil, güzel dediğimiz bir tema oluşturduk. Yine seçtiğimiz filmlerden öne çıkan bir şeydi bu sene gördüğümüz. O da toplumdaki bu öncüler, bu bireyler, katkı sağlayan, değişim yaratan bu insanların hikayeleri. Kimisi avukat olabilir, kimisi girişimci olabilir, kimisi aktivist olabilir. Bunun gibi farklı karakterlerde, farklı yaşta, farklı cinsiyette, farklı zorluk koşullarına rağmen başarmış olan insanların hikayelerini paylaşıyoruz. Gıda sistemine dair filmlerimiz var. Bu da çok önemli.
Araya girebilir miyim? Seste bir problem var. Daha rahat sizi anlamak için araya girmek durumunda kaldım. Özellikle Wanda Shiva'nın, Hindistan'dan yükselen hareketin sürdürülebilir yaşam film festivaline damga vuran bir isim olduğunu söylemek durumundayım. Türkiye'de derin yoksulluk ağının sürdürdüğü kadın pedine ulaşım hareketiyle ilgili Hindistan'dan çıkan bir dalganın önemli bir aydınlatıcı belgesel olduğunu söylemek durumundayım. Pınar Hanım, Öncel duyuyorsunuz. Şu an sesiniz daha rahat. Buyurun, sizi dinliyoruz.
Evet, ben filmlerden ve seçkiden bahsettim. Çok özür diliyorum. Herhalde kulaklıkta bir sorun oldu. İyi, güzel, adil dediğimiz değişim yaratan, fark yaratan, farklı yaşlarda, farklı ülkelerden, farklı zorluk koşulları içerisinde çabalayan insanların hikayelerini taşıyoruz bu sene belgesellerle. Bunun dışında gıda sistemine dair, gıda sisteminin dönüşümüne dair, burada yerel gıda olabilir, tohum olabilir, büyük gıda endüstrisinin, tarım endüstrisinin dev yapılarının nasıl dönüşmesi gerektiği olabilir, gıda atığı gibi birçok konuyu içeren gıda sistemine dair belgesellerimiz var. Geleceği yaratan gençlerden bahsetmiştim. Çok ilham verici karakterleri, toplulukları görüyoruz ve kendi bireysel yaşamlarımızda da neleri değiştirebileceğimiz ve işimizle nasıl buna katkı sağlayabileceğimizi görebileceğimiz örnekler barındırıyor.
Peki işin meraklıları ya da merak edenler, festival başladı, nerede bu filmleri, belgeselleri izleyecekler?
İstanbul'da 22 Kasım dün başladı. 30 Kasım'a kadar devam ediyor. 22 Kasım 26 Kasım arasında Pera Müzesi'ndeyiz. 27-30 Kasım tarihleri arasında Hopalkazar'dayız. Ama İstanbul'da değilseniz tabii ki artık çevrim içi gösterimler de var. Festival hibrit oldu pandemi sayesinde. 1-6 Aralık tarihlerinde de çevrim içi olarak sürdürülebiliryasam.net adresinde gösterimler olacak. Orada da seanslara kayıt olarak yine ücretsiz bir şekilde festivale erişebilir herkes.
Peki, dün akşamdan kısaca söz etmek durumundayız. Filmin gösteriminin yapıldığı, açılış davetinin verildiği yerden ve kişilerden de bahseder misiniz? Önemli diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederiz. Evet, bizim her sene açılışımızın ev sahibi Salt Galata oluyor ve Salt Galata'da Neolokal var. Bilirsiniz belki, dinleyenlerden de tanıyanlar olabilir. Neolokal bizim açılış gecemize her zaman destek veriyor ve bu sene Michelin yıldızı aldılar, yeşil yıldız. O bizi çok gururlandırdı. Türkiye'den tek yeşil Michelin yıldızı alan restoran olarak Şef Maksut arkadaşımız aynı zamanda ve gönülden bir destekle festivalin açılışına her sene ya 6 sene olduğunu tahmin ediyorum destek veriyor. Biz bu Yeşil Yıldız'dan çok gurur duyduk. Çünkü 10 bin küsür sanırım restoran içerisinde dünya çapında sadece yine tam rakamı hatırlamıyorum ama 300 küsür restorana verilmiş bir ödül diyeyim.
300'e yakın restorana onun evet. altında hem Şef Maksut'a hem de Beyhan Uzun Çarşılı'ya evet. teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü dünyada herkesin alamadığı Yeşil Yıldız'ı alan restoran hakkını teslim edelim değil mi?
Çok teşekkürler. Evet, Beyhan da gerçekten inanılmaz bir karakter bu durumda. Çünkü Maksut'la şeflerle yakın çalışan bir üretici kendisi. Gıdanın ne şekilde, nereden geldiğine yıllardır yani o da 10 küsür senedir hem çok güçlü bir aktivist hem aslında bir çiftçi diyelim. Ziraat mühendisi kendisi aynı zamanda ve bir üretici. Ve gıdanın değerini, nereden geldiğini, nasıl üretilebileceğini mevcut hı hı. Endüstriyel sistemin harici temiz bir şekilde nasıl hı-hı. üretilebileceğini ve bunun ne kadar değerli olduğunu ve bunu aslında restoranlara yani yemek sektörüne, gastronomi sektörünün buna dikkatini çekmeye çalışan da bir insan. Bir yandan da çiftçilerle de bulunduğu bölgede çok çalışmalar yapan, onlara örnek teşkil eden hı-hı. bir insan. Ve biliyorum ki Neolokal'le yakın bir ilişkileri var ve onları biz yıllar önce yine festivalde bazı evet. günün ardından ikisini konuşmacı olarak davet etmiştik. Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Bir büyük başarı gerçekten.
Türkiye bunlarla gurur duymalı ama İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'yı hatırlatmak durumundayız. 1930'lu yıllar Türkiye'nin en önemli tarihçisi, kayınpederi rahmetli. O yüzden sağ olun diyoruz ve sözü fazla uzatmıyoruz. Sürdürülebilir yaşam gerçekten önemli. Sürdürülebilirliğe bir bütüncül yaklaşımla bakmak gerekir. Bu defa telefon hattımızda Kamil Güney var. Kamil Bey.
Merhaba Melih Hanım, nasılsınız?
Çok iyiyim. İyi. Öncelikle keçi geçti diyorsunuz. Nedir bu keçi geçti?
Keçi geçti bir kahve kavurma atölyesi ve bir yaşam alanı ve bir kolektif olarak var olan bir
bu mekan. Kolektif nerede kuruldu?
Eskişehir'de Adalar Sokak'ta kuruldu. Ve 6 senedir devam eden ve üretim dahilinde olan bir yere dönüştü.
Peki, çünkü biz bu keçi geçti kahvecilik dedik, önemli. Eskişehir'de kurulan bir kolektif 6 yıldır yaşamını sürdürüyor ama çok önemli bir özelliği var. Sürdürülebilirlik adına adil ticaret yapıyorum diyor. Adil ticaret nedir Kamil Bey?
Halihazırda 40 seneye yakındır Avrupa'da açığa çıkmış ve çiftçi haklarını ve çiftlikleri koruyan kahve alımını ve tüketici ulaşımını sağlayan ve bir zincir oluşturan bir oluşum, bir topluluk ve biz keçi geçti olarak bir yolda devam ederken daha öncesindeki bir yolla, fair trade'le, adil ticaretle bunu birleştirmek istediğimiz için beraber olduk ve var olmamıza devam ediyoruz.
Peki adil ticaret ana felsefesine uygun iş yapan kaç şirket var Türkiye'de? Var mı?
Türkiye'de şu an kahve üzerinden sadece biz varız. Ama bu yolu açtığımızı ve yoldan diğer kahvecilerin de gelecek olmasını düşünüyoruz. Çünkü halihazırda yine geleceksel bir iş olduğunu ve sürdürülebilir tarım ve organik tarımla kahvenin daha geniş ve daha uzun süreli insanlara erişebilmesini istiyoruz.
Bu şu mu demek? Kuraklık var. Kahve üretim merkezlerine baktığımızda kahve üretimi düşüyor. Parası olan zenginler, paraya erişebilenler istedikleri tadda, istedikleri fiyata kahve içebilirler. Ama kuraklığın hüküm sürdüğü tarlalarda insanlar aç kalıyor. Hem üretim düşüyor, hem kötü şartlarda çalışıyor. Kahveyi sürdürülebilir hale getireceğiz. Herkes kahve içecek ama kahve tarlalarında çalışanlar da emekçiler de haklarını alacak. Buna dayalı bir hareket değil mi?
Evet, evet. Söylediğiniz gibi ama ek olarak suyun idareli kullanımını ve kadın çiftçilerin daha çok işin içine çekilmesini ve çocuk işçi çalışmamaya yönelik uygulamaların yapıldığını da ekleyebiliriz. Ve dediğiniz gibi evet, kahve toprakları, çiftlikleri eskimeye başladı ve verimsiz hale gelmeye başladı. Ve insanların kafeine ulaşması için daha sürdürülebilir ve daha organik bir kahve üretimi dahilinde devam ediyor.
Yani aç gözlü olmayın, kar hırsıyla yanıp tutuşmayın diyorsunuz. Çünkü kahve emtia borsalarında para çok iyi kazanılıyor. Ancak keçi geçti ne demek? Son soru.
Keçi geçti anlık da var olan, varoluşunu sürdüren bir yaşam alanı. Keçinin kahveyi bulduğuna inancı olan insanların oluşturduğu bir yer ve kolektif çalışmanın olduğu, üretimin, sanatın ve sergilerin ve atölyelerin olduğu bir yer. Ve güçlü bir şekilde direnişine ve devamlılığına hazır halde devam eden bir yer.
İşte yeni hareket. Ortak, dünya hepimizin ortak evi. Ortak iş kültürüyle paylaşmayı bileceğiz. Zengin, kar hırslarıyla zengin olacağız diye uğraşmayacağız. Paylaşmayı öğreneceğiz. Sağ olun diyoruz. Bu hareketleri size özellikle tanıtmak istiyoruz. Çünkü başka bir dalga. Yeşil dalga aynen böyle geliyor. Yeşil dalga böyle geliyor ama tarıma da bakmak lazım. Çünkü sürdürülebilirlik dedik. Özellikle sanayide dönüşüm dedik. Sivil inisiyatif, vatandaşı etkileyecek boyutta sivil inisiyatiften örnekler verdik. Şimdi ise bugün Antalya'da başlayan Uluslararası Tarım Fuarı, ki önemli bir fuar. Bu fuarla ilgili bilgi almak istiyoruz. Fuarın, Antalya GrowTech Fuarı'nın direktörü Engin Er olacak karşımızda. Engin Bey.
Merhaba.
Nasılsınız?
Sağ olun, sizler?
Biz iyiyiz. Dinliyor musunuz bizi? Dinlediniz mi?
Dinledim bir kısım. Bağlantı biraz geç oldu ama dinledim. Kahvedeydik. Kahveyi de ben çok seviyorum.
Biz çünkü bambaşka bir açılımla gidiyoruz. Yeşil dalga, dalga dalga geliyor. Ortak iş kültürü üzerinden yeniden şekillenen dünyayı ve sürdürülebilir hayatı konuşuyoruz. Ama siz de bölgenin en önemli fuarını organize ediyorsunuz, öyle değil mi?
Doğru. Hatta dünyanın en büyük seracılık fuarını organize ediyoruz.
Peki bu sene yerli yabancı kaç bin katılımcı var fuara?
Şu anda 571 katılımcı var. Bu 571 katılımcının içerisinde 6 tane milli katılım yapan ülke var. Bunlar Çin, Güney Kore, Almanya, Fransa, İspanya, Hollanda gibi devam ediyor. Almanya ve Fransa bu sene ilk defa katılıyorlar milli katılım olarak. Toplamda dediğim gibi 571 tane firma katılıyor. 27 farklı ülkeden.
27 farklı ülkeden 6 milli katılımlı uluslararası dünyanın en iddialı fuarlarından biri Antalya'da. Özellikle Rusya-Ukrayna krizinin fuara yansıması bu milli katılımları mı getirdi?
Daha önceki yıllarda da biz 21.sini yapıyoruz GrowTech Fuarı'nın. Daha önceki yıllarda da uluslararası katılımcılarımız vardı. Bu sene Almanya ilk defa milli katılım olarak katıldı. Daha önceden bağımsız katılan Alman firmaları vardı. Alman hükümetinin, Alman devletinin milli katılım yapma kararıyla milli katılım olarak katılıyorlar. Yaklaşık 12-13 tane Alman firması bir şemsiye altında katılıyor. Tabii ki Rusya-Ukrayna savaşının da etkisi var. Çünkü sadece Almanya özelinde değil, dünyadaki tüm ülkeler Rusya'ya ürün satabilmek adına Türkiye'yi bir nokta olarak kullanmaya çalışıyorlar. O yüzden de hani yurt dışından katılımcı hem de ziyaretçi bu sene çok daha fazla.
Peki biz seracılık alanında lideriz diyorsunuz. Nedir özelliğiniz? Anlatır mısınız?
Seracılık konusunda deminki hani sorunuza paralel bir şeyler de söyleyeyim. Bizim fuarımızda sera konstrüksiyon firmaları var, işte gübre firmaları var, ilaç firmaları var, tohumcular var ve sulama sistemleri var. Bu her saydığım sektörün bir de sivil toplum kuruluşu var, dernekleri var Türkiye'de. Onların hepsiyle işbirliği yapıp çalışıyoruz. Sera konstrüksiyoncularında da Serkonder diye bir derneğimiz var. Bu dernek zaten hani Rusya pazarıyla geçmiş yıllarda çalışıyorlardı. Fuarda Rusya'dan gelen bir heyet var şu anda. Yaklaşık 40 kişiden oluşan bir heyet. Rus Seracılar Birliği, onların tabiriyle Rus Teplika Derneği. Bir işbirliği görüşmesinin artık son noktasına gelme noktasındalar şu anda GrowTech vesilesiyle. Onlar da Rus pazarına, yani Türk seracıların Rus pazarına daha iddialı olabilmesi için Rusya'daki muadil dernekle bir işbirliği anlaşması yapılmak üzere, öyle söyleyebilirim.
Ne getirecek bu bize, bu işbirliği anlaşması?
Türk firmaların Rusya'da çok daha fazla sera yapma olasılığı var. Zaten yapıyorlar. Özbekistan'da ve Azerbaycan'da yaptıkları gibi. Şimdi artık Rusya pazarında da öncelikli firmalar arasına girecekler gibi görünüyor Türk firmaları. Çünkü sera konstrüksiyon firmaları şu anda dünyada oldukça iddialı konuma gelmiş durumda. Eskiden işte Hollanda ve İspanya firmaları çok fazla iş alabiliyordu kendi ülkelerin dışında. Şimdi artık Türk firmaları da bu bölgelerde çok fazla ihale alabiliyorlar.
Peki siz tek bu fuar mı yapıyorsunuz?
Hayır, bizim şirketimiz Informa. Informa İngiliz merkezli bir şirket. Dünyada birçok tarım fuarı yapıyor. Sadece tarım sektöründe değil, başka sektörlerde fuar yapıyor. Pandemi olmadığı yıllarda dünya üzerinde 600'den fazla fuarımız var bizim. Türkiye'de de 5 farklı sektörde fuar yapıyoruz. Ama tarım sektöründe sadece Antalya'da GrowTech yapıyoruz.
Yerli firmalara bakalım mı? GrowTech'e çok büyük bir katılım oluyor. Türkiye'de ve bölgede heyecan yaratan bir fuar. Biraz Türk katılımcılarla ilgili Antalya'ya, bölgeye ve gıda arz güvenliğine katkı diye bakmak isterim ben. Bunu bilgi verir misiniz bize?
Türk firmaları tarafında baktığımızda özellikle tohumculuk önemli bence, ön plana çıkıyor. Çünkü Türk tohum firmaları var, ıslah yapan firmalar var. Onlar her sene GrowTech zamanı yeni ürünlerini ortaya çıkartıyorlar. Özellikle bu iklim değişikliğinden dolayı işte kuraklığa dayalı tohumlar üretilmeye başlandı. Bunlar artık ıslah çalışmaları sona eriyor çok yakın zamanda. Bu tohumlardan çıkan yeni ürünleri buralarda sergilemeye başladılar. Sulama tarafında biliyorsunuz yine iklim krizinden dolayı ciddi bir kuraklık var. Damla sulamanın çok büyük önemi var. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Dünyada kullanılan suyun 1/3'ü tarımda kullanılıyor maalesef. Ve çoğu toprağa karışıp gidiyor. Bunu daha aza nasıl indirgenebilir? Bunun çalışmaları yapılıyor. Damla sulamada farklı teknolojiler oluşturulmaya başlanıyor. Onlar da bu fuarda sektöre ortaya çıkartılmış olacak, yani pazara sunulmuş olacak. Birçok sulama firması yeni sistemlerini burada tanıtıyor. O yüzden hem katılımcılar için hem ziyaretçiler için oldukça önemli bir fuar şu anda.
Peki Project. Üretici nerede burada?
Üretici dediğimiz çiftçiden bahsediyorum.
Çiftçiden, evet. Köylüden bahsediyorum. Yani evet. O kadar sakin anlatıyorsunuz ki sanki çok sıradan bir fuarmış gibi. Oysa kıyametin koptuğu, herkesin teknolojideki dönüşümü, sulama teknolojilerini, seracılıktaki gelişimi, dönüşümü gördüğü bir fuar burası. Biraz anlatın ya, niye zor bilgi alıyorum sizden bu kadar?
Biz diyoruz ki keşfet büyüt kazan diye bir sloganımız var. ziyaretçilere diyoruz ki fuara gelin, yeni ürünleri keşfedin ve işinizi büyütün bu keşfettiğiniz yeni ürünlerle. Sonra da daha çok kazanın diyoruz. Aynı şeyi katılımcılar için de konuşuyoruz. Bu sloganla yurt dışından gelen katılımcılarla ya da ziyaretçilerle işbirliği yapın diyoruz. Ve zaten firmalar ve ziyaretçiler bunu yapa yapa fuar her yıl üstüne koya koya büyüyor. Şu anda da 21 tane yapmış fuarımızın en büyüğü, hem katılımcı açısından hem ziyaretçi açısından.
Kaç bin kişi bekliyorsunuz bu sene?
Yaklaşık bir 60 binin üzerinde olacak gibi görünüyor. Çünkü şimdiye kadar online ziyaretçi kaydı yapıyorduk. Bu online ziyaretçi kaydında 140 ülkeden şu anda kayıt almış durumdayız. Zaten dünyada baktığınızda 180 tane falan ülke var. Bunun 140'ından ziyaretçi kaydı aldık. Çok büyük kısmı gelecek gibi görünüyor. Zaten ilk saatlerde oldukça yoğun bir ziyaretçi akını vardı. 4 gün boyunca bu devam edecek ve cumartesi akşamı saat 6'da sona erecek.
Yani Melia Okur da bugün 7.30'da binecek uçağa, gelecek. O fuarı kaç gün dolaşacak? Kaç bin metrekarelik bir alandasınız? Onu soruyorum.
60 bin metrekarelik bir alanda cumartesi akşamına kadar beraberce dolaşabiliriz, problem yok.
Artık beni dolaştıracaksınız, böylece sporu da yapmış olacağım. Çünkü 60 bin kişi, 60 bin metrekarelik bir alan, bölgenin değil dünyanın en önemli tarım fuarlarından biri, Antalya turizmine Kasım'ın son haftasında hareket getiren bir fuar, kitle turizminin başkenti ve çiftçiyi, köylüyü, tarımdaki teknolojiyi buluşturan bir perspektif, öyle değil mi?
Evet, aynı öyle. Özellikle şehre çok büyük katkısı var. Bütün oteller şu anda dolu. Ta Bele'ye kadar olan tüm oteller dolu vaziyette. Bunun haricinde restoranlar, işte taksiciler, herkes şu anda nasibini alıyor fuardan, öyle söyleyeyim.
Yani Antalya'da güzel. Yazın tatilciler vardı, gittiler. Kışın emekliler geldi. 152 otel bu sene açık. Turizmde doğru. Kış sezonu devam ediyor. Ardından büyük fuarlar dönemi geliyor. Bu fuarların bir numarası tabii ki GrowTech Tarım Fuarı. Ve burada da sürdürülebilirlik adına özel bir panel toplantı var mı?
Sürdürülebilirlik adına da toplantılar var. Bunun haricinde aslında çok daha önemli toplantılar var. Yarından itibaren Antalya Ticaret Sanayi Odası ile beraber yaptığımız GrowTech Tarım İnovasyon Ödülleri var. Onun töreni olacak. Yaklaşık 80'den fazla başvuru oldu. Yeni teknolojilerini seçici kurula sundular. Bunların içerisinden 7 tanesi ödüle layık görüldü. Onun töreni olacak yarın saat 2'de fuar alanının içinde. Üçüncü gün tarım sohbetleri konu başlığında değişik bir takım toplantılar olacak. Bunlardan bir tanesi uzayda tarım konuşulacak.
Pardon, yani Türkiye'de tarımı bitirdik, uzaydaki tarımı mı konuşuyoruz biz?
Türkiye'yi değil, dünyadaki tarımı da bitirdik. Uzaydaki tarımı konuşuyoruz.
Ama bu sizin fuarda ben şimdi hemen araya girdim ama endüstriyel tarımın nabzı atıyor orada. Endüstriyel tarımcılar bir parça suçlu o zaman demek ki.
Yani şöyle 20-30 yıl sonrasının tarımını konuşmuş olacağız. Hatta Türkiye uzaydaki yatırımları yapan grubun başkanı gelecek. O bir konuşma yapacak. Bunun haricinde sulama sistemleriyle alakalı farklı teknolojiler var. Yine onlar anlatılıyor. yani 20 sene 30 sene sonrasının tarımı konuşulmaya başlanıyor GrowTech'te. Bu da ilginç bir toplantı grubu olacak.
Uzaydaki tarımı biraz açar mısınız bana? Kim konuşacak orada uzaydaki tarımla ilgili?
Uzaydaki tarımla ilgili inanın şu anda tüm konuşmacıların ismini bilmiyorum.
Neyse sizi zor durumda bırakmayalım ama bu kadar önemli bir konu. Yani bugün sizden ne zor laf aldık ya. Uzaydaki tarımı tartışıyorsunuz Antalya'da.
Siz geldiğinizde beraber dinleriz biz.
Olur mu şu an bizi dinleyen yığınla radyo dinleyicisi var, izleyicisi var. Ve ulusal anlamda herkese yayın yapıyoruz. Burada anlatacaksınız bunu. Bana anlatsanız da olacak. Ben zaten gidip göreceğim onu. Ama şu uzaydaki tarım konferansına katılmak isterim. Gerçekten enteresan buldum.
Tamam, bu sohbet sırasında ben biraz zaman kazandım. Kopya aldım. Bir saniye. Şimdi söylüyorum size, programı istedimdi çünkü. Evet.
İşi uzatmayalım çünkü yayının sonuna geliyoruz. İzleyici sıkılıverir bizden.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı katılıyor. Doktor Serdar Yıldız. Onun haricinde VAHA diye bir şirket var. Onun yönetim kurulu başkanı katılıyor. Bir ziraat yüksek mühendisi katılıyor. Böyle bir toplantı. Ama burada bence en önemlisi Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nın gelip burada Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu anlatıyor olması.
Vallahi gerçek. Türkiye'nin çok vizyona ihtiyacı var. Hazine ve Maliye Bakanı'nı davet etseydiniz, ben uzaya gitmek, Mars'a gitmek istiyorum diyordu, anlatsın. Türkiye uzaydaki VAHA'yı, uzaydaki tarımı konuşsun. Konuşsun da Türkiye gıda arz güvenliğini, gıdaya uygun fiyatla erişimi, sürdürülebilirlik adına endüstriyel gıdacıların kontrolsüz yolculuklarını konuşsun. Ben buna inanırım. Size teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Ve burada noktayı koyarken iki kelime söz etmek durumundayım. Edeceğim söz. Türkiye Doğu Akdeniz'de oyuna yeniden katılacak mı? Ya da oyunun en güçlü aktörü mü? Türkiye'nin mecliste bekleyen su yasası, taşkın yasası ve ıslah yasası. Bunlar niye çıkmaz sormak isterim. Bunların hepsini önümüzdeki dönemde tartışma konusu olarak programlarımızda dile getireceğiz. Lütfen kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Pazartesi günü'ye birlikteyiz.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te.